Ayrım 3. Bodrum damdan önemli olunca. Don Camillo kötü bir dönem yaşıyordu. Flora belası yetmezmiş gibi kilise yönetiminin gönderdiği küçük papaz, reform deliliğiyle yaşamının tadını kaçırıyordu. Bu yüzden Don Camillo'nun zamanının çoğunu Tanrı'nın yardımıyla, bir anlamda da Garibaldi'nin yardımıyla yeni aldığı konağında geçirmesi olağandı. Yeni kiliseciğinde kocaman çarmıha girili İsa'sı, başkeşiş San Antonio'su ve Don Francesco'nun reform coşkusuyla kiliseden attığı öbür küçük süs eşyalarıyla eski mihrabı kurmuştu. Don Camillo'yu ilgilendiren tek şey bu kilisecikti. Ancak kilisecik konağı bitişikti, duvarları kalın sağlam olmasına karşın dam oldukça yıpranmıştı. Bu yüzden Don Camillo kilisecikte İsa ile çene çalmadığı zamanları damdaki delikleri kapayarak kiremitleri aktararak geçiriyordu. Bu nedenle bir öğleden sonra küçük bir kamyonun ısırganların sardığı bahçenin paslı kapısı önünde durduğunu görebildi. Besbelli orada Don Camillo'yu bulmayı beklemeyen Peppone, Brusco ve Smilzo indiler araçtan. Don Camillo'nun orada bulunduğunu ilk sezen Smilzo oldu. Bağırarak Peppone'yi uyardı.
''Hey başkan, şu dama konan büyük kara kuş da ne?''
''Çok şükür soyu tükenmekte olan bir tür kara karga'' diye karşılık verdi Peppone. Don Camillo da duysun diye olanca sesiyle. Gökten düşen bir kiremit Peppone'nin omzunu sıyırıp ayaklarının dibinde parçalandı.
''Hey peder!'' diye bağırdı. ''Ne biçim şaka bu?''
Bağırarak yanıt verdi Don Camillo damın tepesinden.
''Bağışla beni belediye başkanı yoldaş. Seni o katil Garrote sandım. Biraz sıkıcı bir durum. Ama siz bütün yoldaşlar birbirinize benziyorsunuz.''
Gerçekten yalancılık etmişti Don Camillo. Çünkü takma adı Peppone olan Giuseppe Botazzi yoldaş ile takma adı Garrote olan Egisto Smurganino arasında uzaktan yakından en küçük bir benzerlik yoktu. Adı geçen Garrote savaşın sonunda kasabaya dönünce bir kahraman olarak karşılanmıştı. Bir direniş eylemi savaşçısı olarak kahramanca başarılarından ötürü vadideki hemen hemen bütün komünistlerin manevi başkanı oluvermişti. 1947 yılında Sicili'nin pek de öyle kahramanlıklarla dolu olmadığı yargısına varıldı. Ününü sayısız kişiyi öldürmekle sağlayan Garrote, adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ama hemen demir perdenin arkasına kapağı attı. 20 yıl sonra Garrote bir dakika bile hapis yatmadan cezası bağışlandı. Domuz gibi şişman, horoz gibi kurumlu kasabaya döndü. Peppone ile yoldaşları bu durumdan hoşlanmadılar. Parti merkezinden gelen bir kodaman, Peppone'ye Garrote'nin şu günde kasabaya varacağını, uygun bir karşılama töreni düzenlenmesini, yine uygun önlemlerle korunmasını söyleyince,
''Doğru'' dedi Peppone, ''daha fazla kişiyi öldürmesini önlemek için ondan gözlerini ayırmamalarını söylerim polislere.''
Durumu kavrayan parti kodamanı üstelemedi ama gene de Garrote'nin varacağı gün kasabanın duvarları dönen kahramana hoş geldin diyen övücü afişlerle kaplanmıştı. Ellerindeki kızıl bayrakları sallayan kişilerle dolu arabalardan oluşan uzun bir kuyruk Garrote'nin arabasını izliyordu. Yerleştirildiği kamyonda kızıl bayrak, güle güle bebeğin parçalarını çalan bir bando bile vardı. Ancak Peppone'nin bütün bu işlerle hiçbir ilgisi yoktu. Her şeyi yapan Bonioni çifti ile La Roccalı Mao'culardı. Boş yollarda ilerleyen geçit alayı alanın ortasında durdu. Bonioni çifti Garrote ile birlikte süslü arabanın üstüne tırmandılar, etkileyici söylevler çektiler, proletarya devrimi ruhunu vadiye geri getiren yürekli yurttaşa övgüler düzdüler. Ayrıca işi ticarete döken kapitalist yoldaşa laf dokundurmayı da unutmadılar. Peppone ile kurmayları bunları belediyenin bekleme odasından dinliyorlardı. Son sözler üzerine Peppone bir buyruk verdi.
Haydi Gigiola!
Polis şefi Gigiola direniş eylemi boyunca parti deneticiliği yapmıştı. Olanları hiç unutamıyordu. Arkasında 4 polisle alana girdi. Geçit alayındaki arabaların yağmur sileceklerine ceza makbuzlarını sıkıştırmaya başladı. Çünkü hepsi park yasağı olan yerde duruyorlardı. Arabanın üstünden onu gören Garrote aşağıya atladı, şişinerek karşısına çıktı.
''Gigiola yoldaş!'' diye bağırdı. ''Tanımadın mı beni?''
''Görevdeyken hiç kimseyi tanımam!'' diye yanıt verdi polis şefi. ''Ceza 1000 kağıt, burası park yasağı olan bir bölge.'' Garrote bütün gözeneklerinden yağ ve tiksinti sızarak cezayı ödedi. Sonra arabamı yalnız burjuva yoldaşlara park yasağı olan bir yere götüreceğim dedi. Öyle de yaptı. Ardında bütün Mao'cu alayla gidip La Roca'ya yerleşti. Özerk Mao'cu hücrenin manevi başkanı oldu. Gerçi ancak en kötü niyetli kişiler Peppone ile Garrotti'nin birbirine benzediğini ileri sürebilirdi. Ne var ki Peppone ile yardakçılarının sinsi sinsi evinin çevresinde dolanmaları adam akıllı canını sıkmıştı Don Camillo'nun. Ne dolap çeviriyorlardı? Damdaki bir papaz neden öylesine eğlendirmişti onları? Geçerken uğramış olamazlardı. Çünkü buraya ısırgan kaplı bahçenin kapısı önünde biten uzun bir özel yoldan geçerek gelebilirlerdi. Evi umdukları gibi terk edilmiş bulamayınca sinirlenip şaşırmalarından da belliydi ki kötü bir düşünceyle gelmişlerdi. Peppone seslendi. ''Peder, içeriye buyur etmeyecek misin bizi?'' ''Konuk ağırlamama olanak yok şimdi. Gördüğünüz gibi duvarcı çalışıyor evde.'' ''Benim bütün gördüğüm damdaki bir papaz,'' dedi Smilzo kıs kıs gülerek. ''Bu da hoş bir görünüm değil.'' ''Bir saniye beklersen biraz müzikle bu görünümü güzelleştiririm.'' diye karşılık verdi Don Camillo. Bir kiremiti Smilzo'nun kafasına fırlatacakmış gibi kaldırdı. Smilzo bir adım geri sıçradı, kıkır kıkır güldü. ''Kendine bu yıkılmak üzere olan evciyi satın almış.'' diye takındığı soylu havalara bakın hele.'' Hindi sesleri çıkararak arabalarına doluştular, sürüp gittiler. Güneş batarken Don Camillo İsa ile çene çalmak için damdan indi. ''Efendimiz,'' dedi, ''hangi alçakça düzen buraya getirdi onları?'' Don Camillo, ''hep alçakça düzenlerin itisiyle davranmaz insanlar.'' ''Efendimiz, bu ev yıllardır boş duruyordu. Neden ev benim malım olur olmaz çıkıp geldiler? Bana karşı bir dolap hazırlıyorlar besbelli.'' İsa azarladı Don Camillo'yu. ''Sen kendini fazla önemsemiyor musun? Şimdi şu ayağının altındaki döşeme ansızın çöküverirse, belki 200 yıl önce yapılmış olan döşeme onca zamandır tam senin ayağının altında çökeceği anı bekliyordu diye mi yorumlayacaksın bunu?
İşte değil efendimiz. Neyse ki böyle bir tehlike yok. Bu döşemenin altında yalnız toprak var çünkü.
Don Camillo sözlerini güçlendirmek için birkaç kez sertçe vurdu ayağını tuğla kaplı zemine. Bir boşluktan yankılanan, uzaktan gelen bir ses duydu o zaman. Yalnız toprak yoktu aşağıda, büyük bir çukur vardı. Bir konağa ek olarak ancak 200 yıl önce yapılan bir kiliseciğin altında bir ölü gömme odası olduğunu düşünmek bile saçmaydı. Evin bütün altını kaplayan bodrumun kiliseciğin altına dek uzandığını düşünmek daha akla yakındı. Don Camillo el lambasını alıp yığın yığın eski hurdanın çürüdüğü bodrumu bir yoklamaya gitti. Kilisecik bodrumunu ana yapının bodrumundan ayıran duvarın önüne dağ gibi bir fıçı tahtası yığılmıştı. Ayrıca duvarda dört köşe bir yama yeri buldu. Bütün gizleme örtme çabalarına karşın yakınlarda yapıldığı besbelliydi. Bir tavan kirişiyle yıktı bu yeni parçayı Don Camillo. Dar bir kapı çıktı karşısına. Oradan girince kendini kiliseciğin altında buldu. Özenle yağlanmış, yağlı kağıtlara sarılmış 90 makineli tüfek, 80 tabanca ile su geçirmez madeni kutularla epeyce büyük bir yığın cephane vardı karşısında. Bir şato düşlenerek yapılmış bütün konaklarda olduğu gibi bodrumda uzun süredir kullanılmayan ama şimdi bile içi kara kokuşmuş bir suyla dolu derin bir kuyu vardı. Don Camillo inanılmaz bir çaba harcayarak 2 saat içinde bütün silahları cephaneyi kuyuya attı. Üstüne de bodrumu kaplayan döküntülerden doldurdu. Kara su hepsini yuttu, üstlerini örttü. Daha rahat çalışabilmek için Don Camillo iç çamaşırları ve gömleğiyle işe girişmişti. İşini bitirince yukarıya çıktı, yıkandı, giyindi, eski bir kanepeye uzandı, hemen uykuya daldı. Gece yarısından biraz sonra uyandı. Evin içinde dolaşanlar vardı. 3 kişi çevrelerinde kendilerini işitecek kimse olmadığından emin yüksek sesle konuşuyorlardı. Don Camillo'nun ne olduğunu iyice görebilmek için özenle temizlediği bir makineli tüfeği öbürleriyle birlikte kuyuya atmayı unutması önlenemez bir durumdu. İşte Don Camillo el fenerini yakıp 3 çağrısız konuğu durdurduğu zaman üzerlerine çevrilen bu makineli tüfekti.
''Vay vay vay!'' diye bağırdı Don Camillo. ''Belediye başkanı yoldaş, bize onur vermenizi neye borçluyuz?''
Peppone yanıt verecek zaman bulamadı çünkü başka gelenler vardı. Peppone ile yoldaşları gibi ön kapıdan değil, birinci katın bir penceresinden içeriye giriyorlardı. Pencere demirlerini düşüncesizce koparmaları adam akıllı gürültüye neden oluyordu. Don Camillo el fenerini söndürüp karanlık bir köşeye çekildi. İkinci topluluk da üç kişiden oluşuyordu. Büyük bir soğukkanlılık içinde yüksek sesle konuşuyorlardı. İçlerinden biri, ''Ganimet kiliseciğin altındaki bodrumda şimdi de.'' dedi. ''Önceki gece yokladım. 32 dakika içinde hepsini dışarıya taşımalıyız. Çünkü Gino bir traktör ve domates sandığı dolu bir römorkla geliyor. Tam domates mevsimi. Yollar fabrikalara domates taşıyan çiftlik araçlarıyla tıklım tıklım dolu. Oğlan geldiğinde her şey dışarıda yüklenmeye hazır olmalı.'' Sonra bodruma girdi. Birkaç dakika sonra dehşet içinde döndü. ''Başkan, soyulmuşuz.'' ''Peppone'den başkası olamaz. Ganimetin nerede saklı olduğunu benden başka bir o biliyordu. Ama ben konuştururum onu, o şey çuvalını. Neyse, oğlanın traktörle domatesleri getirmesini önlememiz gerek.'' ''Gerekmez.'' dedi Don Camillo, el fenerini yakarak ileriye yürüdü. Peppone ile yoldaşları iyice köşelerine gömülmüşlerdi. ''Beni dinle Garrote'' dedi Don Camillo. ''Bırak domatesçi çocuk gelsin buraya. Temiz havada bir yolculuk yararlı olur kendisine.'' Garrote'nin gözleri papazın elindeki makineli tüfeğe dikilmişti. ''Ona neden iyi baktığımı görüyorsun değil mi Garrote?'' dedi Don Camillo. ''Diğerlerine de böyle bakıyorum.'' ''Eh, La Rocca'ya dön artık, için rahat etsin. Mao Proletarya devrimini başlatma buyruğunu verince yapacağın tek iş gelip benden silahları istemek olacak.'' Domuz gibi şişmandı Garrote. Bütün gözeneklerinden yağ ve tiksinti sızıyordu. Don Camillo acıdı ona, kapıyı göstererek ''Gidebilirsin artık.'' dedi. Garrote serin yıldızlı geceye doğru yürüdü. Don Camillo'nun arkasından savurduğu güçlü tekme 12 basamaklık merdiveni kolayca inmesini sağladı. ''Bak, bir dokunuşta büyün bozuldu.'' dedi Don Camillo. ''Şimdi eğlenceli yolunda yürüyebilirsin gene. Ama hiç kuşkusuz bir gün Tanrı seni cehennem ateşlerinin içine atacaktır.'' Öbür ikisi de aynı biçimde yolcu edildiler. Üçü de La Rocca'ya popoları yanarak döndüler. Bu rezil üçlünün işini bitiren Don Camillo dönüp birinci saldırıyı ele aldı. ''Halk bu olanları bir duyarsa dünyanın yarısının kasıkları çatlar gülmekten.'' dedi. ''Ama ben çok bencil olduğumdan bütün gülmeleri kendime saklamak istiyorum. Botazzi yoldaş, bir hafta içinde bu dam onarılmalı. Smilzo yoldaş çok haklıydı. Damdaki bir papaz güzel bir görünüm değil.'' ''Senin damına benim tırmanacağımı düşünmüyorsun değil mi?'' dedi Peppone öfkeyle. ''Yok canım, Brusco yoldaş müteahhit, kimi isterse gönderebilir buraya. Önemli olan şu yoldaş, ücretlerini sen ödeyeceksin.'' ''Pis bir şantaj bu.'' diye karşı çıktı Peppone, sert bir tavır takınmaya çalışıyordu. Ama başaramadı. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse tam uygun bir sonuca bağlanıyordu olay. Önce döv, sonra tuzla. Don Camillo'yu yola getirmek için kilise yönetimince gönderilen ilerici küçük papazın adı Don Francesco'ydu. Ancak sinirli, çıta gibi yapısı, sürekli taşkın kişiliği, küstahça davranışı yüzünden bütün kilise bölgesince Don Kiki adı takılmıştı kendisine. Bu adın kendi başına bir anlamı yoktu ama tam küçük papazın kişiliğini yansıtıyordu. Kiliseyi dış görünüşüyle gizemsizleştiren Don Kiki, haçlı seferini işin özüne yöneltmişti artık. Vermeye giriştiği bir dizi ateşli vaazda varsılların ne kötü niyetli, ne denli suçlu kişiler olduklarını açıklıyordu durmadan. Birçok kişi ayinlerden ayağını çekmişti. Don Camillo sokakta Pinet diye rastlayınca neden artık onu kilisede göremediğini sordu. ''Neyim var neyim yoksa yaşamım boyunca doğrulukla çalışıp kazandım.'' dedi Pinetti. ''Şimdi kiliseye gelip de Don Kiki'nin aşağılamalarına katlanmak üzücü oluyor.'' ''İnsan kiliseye, Tanrı'ya karşı olan saygısından gider, papaz için değil. Kiliseye gitmemekle papaza değil, Tanrı'ya saygısızlık etmiş oluyorsun.'' ''Biliyorum peder, beynim bunu biliyor ama karaciğerim bilmiyor.'' Pinetti'nin söyledikleri pek derin anlamı olan bir açıklama değildi. Ne ki belli bir mantığa dayanıyordu. Ayrıca kiliseden ayağını çekenler de çoğaldığından Don Camillo Don Kiki ile küçük bir konuşma yapma zamanının geldiğini düşündü. Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, varlıklı bir adamın cennete girmesinden daha kolaydır. Böyle yazılmış işte. Oldu Don Kiki'nin yanıtı.
Kilisenin kapıları cennetin kapılarından daha geniş değildir. Tanrı dünyayı bütün insanlık için yaratmıştır. Varlıklı kişiler ancak ve ancak başkalarının paylarını aldıkları için varlıklıdırlar. Varsıllar olmasaydı yoksullar olmazdı. Tıpkı hırsızlar olmasaydı soyulanların olmayacağı gibi. Varlıklı adam hırsızdır. Mal varlığını tanımlayacak en doğru deyim çalınmış maldır. İsa'nın kilisesi yoksul halkın kilisesidir. Çünkü cennet yalnız yoksullarındır.
Yoksulluk bir erdem değil, utanç verici bir durumdur insanlık için, dedi Don Camillo. Doğrucu bir adam olmak için yalnız yoksul olmak yetmez. Yalnız yoksulların hakları, yalnız varsılların görevleri olduğu da doğru değil.
Tanrı'nın önünde bütün insanların bir tek şeyi vardır. Tanrı'ya karşı görevleridir bu da. Onu bir yana bırakalım. Yalnız varsıl kişileri kiliseden soğutmakla kalmıyorsun. Alalım savaşa karşı açtığın kampanyayı. Savaşı kınaman çok haklı. Ama savaşa katıldıkları, sağlıklarını belki de yaşamlarını yitirdikleri için insanlara katilmişler gibi davranamazsın.
Öldüren kişi katildir diye bağırdı Don Kiki. Haklı savaşmış, kutsal savaşmış. Yok böyle şeyler. Bütün savaşlar haksızdır, insanlığa aykırıdır. Nedir Tanrı'nın buyu? Öldürmeyeceksin. Ayrıca ne demiş? Düşmanını seveceksin. Bana bak peder, gerçeğin saati çalıyor. Ekmeğe ekmek, şaraba şarap demenin zamanı geldi artık.
Ters ters kükredi Don Camillo.
Kuşkulu bir duruma düşürüyorsun kendini. Burada ekmekle şarap İsa'nın etiyle kanı demektir.
Acıyarak baktı ona Don Kiki.
Don Camillo, kilise yüzyıllarca iskeleye bağlı kalmış büyük bir gemi. Demir almak, engin denizlere açılmak zamanıdır şimdi. Geminin donatımını yenileme zamanı da geldi. Karşılıklı konuşup anlaşma zamanı geldi peder.
Don Camillo omuz silkti.
20 yıl önce sen daha yeni yeni konuşmaya başlarken ben o dediğini yaptım komünistlerle.
Şaka etmiyorum dedi Don Kiki. Uzlaşmazlıktan, şiddetten söz etmiyorum ben. Karşılıklı konuşup anlaşma, gerçek bir arada var olma demek istiyorum.
Komünistlerle yalnız bir tür konuşma olanağı vardır, o da ağız kavgası etmek, diye yanıt verdi Don Camillo. 20 yıldan beri ağız kavgamız sürer gider. İşte yine hepimiz buradayız, yaşıyoruz. Bir arada var olmanın bundan daha iyi bir yolunu düşünemiyorum. Komünistler vaftiz edilmeleri için bana getirirler çocuklarını. Mihrabın önünde evlenirler. Ben de kendi payıma komünist olmayanlara da yaptığım gibi Tanrı'nın yasalarına uyma hakkını bağışlarım onlara. Benim kilisem senin sözünü ettiğin kocaman gemi değil, yoksul, küçük bir tekne yalnız. Ama hep bir kıyıdan ötekine gidebilmiştir. Şimdi dümen senin elinde, nereye istersen götürebilirsin onu, bir şey yapamam. Çünkü bana verilen buyruk böyle. Yalnız bir öğüdüm var sana, sakın alabora etme teknemi. Öbür kıyıdan başkalarını alabilmek için eski yolculardan birçoğunu indirdin. Ancak gözünü aç, yerine koyacak yenilerini bulmadan eskilerini yitirme. İlerideki ağaçlarda güzellerini, olgunlarını bulacaklarını sanarak ellerindeki büzülmüş küçük şeftalileri yere atan iki rahibin öyküsünü anımsa. İlerideki ağaçlarda hiç şeftali bulamayınca eski şeftalilerine dönerler. Ama bir de bakarlar ki kurtlar yemiş onları.
Nasıl da uygun düştü iki rahibin öyküsü, dedi Don Kiki gülerek. İyi bir ekici yararsız otları temizlemeden tohumunu atmaz tarlaya.
Don Camillo yoksul bir kasaba papazıydı. Don Kiki gibi çok kitap okumamıştı, çok gazete okuduğu bile söylenemezdi. Bu yüzden ayin yöntemlerindeki değişiklikler dışında kilisenin yöneldiği yenilikler hakkında hiçbir düşüncesi yoktu. Bunun niçin gerektiğini de anlayamıyordu. Çünkü o herkesten önce, hem onlardan 20 yıl önce aynı yeniliklere yönelmiş, bunu yapmasıyla korkunç mu korkunç durumlara düşmüştü. Bu nedenle kendisine nasıl papaz olunacağını öğretmek için gelip kilisesini boşaltmaktan başka bir iş yapmayan toy papaza yakınlık duymayacağı açıktı Don Camillo'nun.
Sixtantibus Rebus, yani işler bu durumdayken Pinetti papaz evine geldi. Kızım evlenecek dedi, ama onun benimle karım gibi, babamla annem gibi mihrabın önünde aynı dualarla evlenmesini istiyorum.
Kızın kilisenin buyruğuna göre evlenir, diye karşılık verdi Don Kiki saldırganca. Unutmayın Bay Pinetti, burası herkesin yeğlediği, malı seçebileceği bir dükkan değil. Tanrı önünde paranızın çerçöp dendi bile değeri olmadığını özellikle unutmayın.
Kızımla nişanlısı için biraz daha fazla değeri vardır, dedi Pinetti sertçe. Öyleyse çeyiz parasını vermemi istiyorlarsa gidip belediye başkanına kıydırırlar nikahlarını.
Don Kiki ayağa fırladı, bağırdı. Senin anladığın Hristiyanlık böyleyse, senin gibi Hristiyanı yitirmek acıklı bir olay olmaz kilise için.
Senin gibi papazları olması da sevindirici bir olay değil kilise için, diye bağırdı Pinetti kapıdan çıkarken.
Don Camillo hiç sesini çıkarmamıştı ama Pinetti çıktıktan sonra içini çekti, konuştu. Benim kilise bölgemdeki ilk medeni nikah olacak bu.
O alçağın şantajına boyun eğmek için bir neden sayılır mı bu?
Alçak değil, Pinetti. Tanrı'nın yasalarına aykırı bir isteği de yoktu.
Kilise kendini yenilemelidir, diye bağırdı küçük papaz. Şimdi bana kiliseler arası kurulda olup bitenleri hiç duymadığını söylemeye kalkmayacaksın değil mi?
Evet, okumuştum onları. Ancak oldukça güç geldi bana. İsa'nın sözlerinden öteye pek gidemem. İsa kolay, açık bir biçimde konuşur. Bir aydın değildi İsa. Karışık sözcükler kullanmaz. Herkesin bildiği alçak gönüllü kolay sözcükleri kullanır. İsa kurulda bulunup da konuşsaydı, kurulun bilgi küpü delegelerini kahkahalarla güldürürdü.
Şaka yapmadan duramazsın, dedi küçük papaz. Ama biliyorsun ki İsa bugün yeryüzüne dönse, insanların şimdi konuştuğu gibi konuşmaz.
Doğru, konuşmaz. Onlar gibi konuşsaydı, benim gibi zavallı, bilgisiz kişiler anlayamazlardı onu.
Don Camillo, işin doğrusu anlamak istemiyorsun sen.
Ben yalnız gerçekleri bilirim. İşte Pinetti'nin kızının medeni nikahla evleneceği gerçeği. Benim için bilgiç kiliseler arası kurul delegelerinin bütün bilgiççe konuşmalarından daha önemli. Medeni nikah utanç verir kiliseye. Tanrı'ya karşı bir aşağılamadır. Asıl sorun da özellikle şu. Kilise sonunda kapılarını açınca çoğunluğu Tanrı'ya inanmayan bir halkla karşılaşacak ansızın. Milyonlarca kişi inanmıyor artık. Kurulda söylenenler arasında tek anladığım bu oldu. Hem en önemlisi de buydu.
Don Kiki üzüntüyle iki yana açtı kollarını. İşi bu denli büyütmemekle birlikte ben de aynı düşüncedeyim. Bu medeni nikah kıyılmasa daha iyi olur. Neden onları senin küçük kilisecikle evlendirmiyorsun? Orası özel bir kilisecik olduğundan eski biçim törene izin verilir.
Eline boyuna düşünmeliyim bunu, dedi Don Camillo.
Gerçekte bir saniye bile düşünmedi. Çünkü tam bunu düşünüyordu zaten. Böylece Pinetti'nin kızı Don Camillo'nun kiliseciğinde evlendi. Törene öyle çok kişi geldi ki yalnız kiliseciği değil bahçesini bile doldurdular. Aralarında Don Kiki'nin kiliseden uzaklaştırdığı kişiler vardı. Büyük bir avuntu oldu bu Don Camillo için. Korkunç yeğeni her gün yaşamını daha çok acılaştırdığından çok gereksinmesi vardı avunmaya. Yeğeninin takma adı Flora'ydı. Bu ad bir çiçeği çağrıştırıyordu. Ama bütün yeryüzünde ondan daha az çiçeğe benzeyen bir genç kız olamazdı. Olsa bile Don Camillo'nun düş gücü böyle bir yaratığı gözünün önüne getirmeye yetmiyordu. Ona öyle geliyordu ki gene bütün yeryüzünde yeğeninin yarattığı sorunların yarısını bile yaratabilecek başka bir kişi bulunamazdı. Anselma'nın düşünceleri kesin, elleri ağırdı. Her fırsatta gözünü bile kırpmadan şaplakları indiriyordu Flora'nın poposuna. Ancak en küçük bir değişiklik yaratmıyordu bunlar.
Ödeteceğim hepsini, hem de faiziyle, diyordu Flora herkes.
Anselma kızın ne oyunlar hazırladığını bilmediğinden sözlerine aldırmıyor, kıkır kıkır gülüyor, eğleniyordu. Oysa Venom haklıydı. Korkunç saldırı sıkıcı, güneşli, uyutucu bir tatil günü öğleden sonra başladı. Kasaba sessizdi, alanda kahvedeki boş iskemleler, masalar güneşin altında yanıyorlardı. Dükkancılar sallanan hasır iskemlelerine oturmuş, kapı pervazlarına dayanmış şekerleme yapıyorlardı. İçki evlerinde, otel girişlerinde her zamanki yaşlı adamlar, ellerinde yakut rengi şarapla dolu kadehleri sessiz bir söyleşiye dalmışlardı. 1928'deki büyük fırtına gibi oldu. Bir anda kasaba cehenneme döndü. Akrepler çetesinden kara deri ceketli 30 kişi gümbür gümbür gürleyen motosikletleriyle bir yay çizerek alana girmişti. Çete 50 kişiyle ayrılmıştı kentten. Ama 20'si yol ayrımında Castelletto yoluna sapmış, öbürleri bir çitin arkasına gizlenmişti. Castelletto'ya varan 20 kişi ellerine ne geçerse parçalamaya girişler hemen. Telefonla uyarılan polis şefi bütün bölgeyi korumak için kendisine verilmiş olan 6 polis memurundan 4'ünü alıp Castelletto'ya koştu. Geride yalnız yardımcısıyla gardiyan kalmıştı. O zaman 30 kişilik akrepler çetesi savunmasız kasabaya saldırdı. İpini koparmış 30 serseriydiler. Çılgın bir atlı karınca gibi döne döne alandaki bütün iskemleleri, masaları parçaladılar. Sonra motosikletlerinden inip dükkanları yakıp yıkmaya başladılar. Önlerine gelen her zavallıcı eşek sudan gelinceye dek dövüyorlardı. Aynı anda seçme bir topluluk ara sokaklardan geçerek kiliseyi kuşatıyordu. Bütün bu başkaldırıyı telefonla düzenleyen Flora, motor seslerini duyar duymaz çancının evinin penceresine koştu. Buyruk verdi serserilere oradan.
''İçeriye girin, beni buradan çıkarmadan önce yapacağım bir işe yardım etmeniz gerekiyor.''
Anselma birinci katta uyuyordu. Neyse ki kapısını zincirlemişti. Ne var ki akreplerden dördünün kudurmuş gibi yüklenmelerine dayanamadı zincir. İçeriye ilk giren Flora oldu. Eline oklavayı alıp omuzlarına bir şey örtmeye çalışan Anselma'yı gösterdi.
''Ben aramızdaki hesabı görünceye dek sımsıkı tutun onu.'' diye buyurdu.
Anselma dişi bir aslan gibi boğuştu, ancak sonunda dört serseri onu yüzüstü yatağa yatırıp kıskıvrak tuttular. Flora oklavayı kaldırdı, kükredi.
''Ben işini bitirdikten sonra 3 yıl oturamayacaksın, o şişko papaz bile onaramayacak oranı.''
Sonra her şey bir anda olup bitti. Kürek gibi bir el saçlarını kavrarken öbür elde oklavayı çekip aldı elinden. Venom ile 8 yerli serseri imdada yetişmişlerdi. Anselma'ya saldıran 4 serseri bir anda çaresiz kaldılar. Birinci serseriyi pencereden atmak için epeyce boğuşmaları gerektiyse de o güm diye asfalta düştükten sonra öbürlerini atmak güç olmadı. Vadideki eski evler küçük olduklarından birinci kattan aşağıya uçmak ağır yaralara neden olabilecek bir olay değildi. Hem 4 serseri kaya gibi sağlamdılar. Yere çarpmalarıyla yalnız birkaç önemsiz kemikleri kırıldı.
''Anselma, bizim gitmemiz gerek.'' dedi Venom. ''Sen bu sümüklüyle yalnız başa çıkabilir misin?''
''Hiç kaygılanma.'' dedi Anselma. ''Akşam yemeğinde onun kızartmasını koyarım sofraya.''
Alandaki akrepler yerli kabadayıları oldukça başarıyla yanlarına yaklaştırmıyorlardı. Ancak Venom ile öbür 8 canavarın gelişi savaşın dönüm noktası oldu. Venom becerikli bir adamdı. Akreplerin sonunun yaklaştığını görünce adamlarına seslendi.
''Böyle giderse onları biz evlerine taşımak zorunda kalacağız. Sanırım kendi başlarına eve dönmeleri daha iyidir. Bırakalım gitsinler.''
Akrepler motosikletlerine tırmanıp tepkili uçak gibi yola çıktılar. Venom ile çetesinin kasırga gibi işe karışması, saldırganları püskürtmek için hemen bir ordu kuruvermiş olan kasaba erkeklerini savaşa katılmalarına gerek olmadığına inandırmıştı. Ancak akrepleri hediyesiz göndermek de istemiyorlardı. Akreplerin motosiklete biniş biçimi oldukça olağan dışıydı. Mideleri benzin deposuna yapışmış, gerileri havada, at yarışı binicilerini andırıyorlardı. Onlara av tüfekleriyle saçmaların tadına baktırmak geldi kasabalıların aklına. Ama topluluğun başındaki adam biraz yüzeyden de olsa Latince biliyordu.
''Hayır arkadaşlar.'' dedi, ''kurşun olmaz. Cum grano salis davranmalıyız.''
O zaman hepsi mermilerine tuz doldurdular. Poposunda tuz zerrelerinin dehşetli acısını duyan herhangi biri bu türden hediyelerin dağıtıldığı bir kasabaya bir daha hiç gitmeyeceğini söyleyecektir size. 26 kent soylu popo kasabadan çıkınca pusu kurulan bölgeye girdiler ve adam akıllı tuzlandılar. Venom ile arkadaşlarının pencereden attığı 4 serseri sersemlemiş, şaşkın bir durumda çancının sebze bahçesinde kaldıklarından sayıları 26'ydı. Onları yakalayıp götürmeye Peppone geldi. Smilzo, Brusco, Biggio da yardımcı olmak için onu izliyorlardı. Tam 4 serseriyle motosikletlerini polise götürmek üzere bir kamyona yüklerlerken Don Camillo çıka geldi. Bütün öğleden sonrayı yeşillikler içindeki yeni evinin çevresinde mutlu mutlu ufak tefek işlerle oyalanarak geçirmişti. Neler olup bittiğini hiç mi hiç bilmiyordu.
''Bu 4 salak da kim?'' diye sordu.
''Kasaba dışından ziyaretçilerimiz peder.'' dedi Peppone. ''Sevimli küçük yeğenin sayesinde kasabamızın büyük bir turist akımına uğramasına seviniyoruz. Esaslı kız şu senin yeğenin. Tanıştır bir gün bizimle.''
''Zaten gereğinden çok sorun yaratacak çılgınlık biliyor bu kız.'' diye mırıldandı Don Camillo kendi kendine.